Ayrım 8, Son Çember, Robert Ludlum, Sayfa 81. Santraldeki memur sürekli arama karşısında bir parça sinirlenmiş bir halde, 211 yanıt vermiyor efendim dedi. Tekrar arayın dedi Talen Yego, belki dışarı çıkmıştır, geri gelecektir biliyorum. Zili çalmaya devam edin, ben hatta bekleyeceğim. Çılgınlıktı bu. Kadının odaları aramasını söylemesinin üzerinden 9 dakika geçmişti. Kadının çoktan odasına dönmesi gerekiyordu. Güneşte bir kibrit çaktı, Vasili gözlerini kırpıştırdı. Kafeteryanın içinden buna karşılık veren bir ışıklanma oldu. Amsterdamlı gelmişti. İdam mangası tamamlanmıştı. Talen Yego telefon kulübesinden küçük kafeteryaya doğru giden adamı inceledi. Uzun boylu, siyah palto giymiş biriydi. Başındaki koyu renk şapka yüzünü yarı yarıya gizliyordu. Oteldeki kadından haber yoktu. Talen Yekov düşünmemek istediği şeyi düşünmeye başladı. Schofield yolladığı yemi yutmamış, saf dışı bırakmıştı. Öyle olduysa şimdi Beowulf Agathe daha da büyük bir tehlike içindeydi. ''Özür dilerim efendim, 211 yanıt vermiyor.'' Talen Yekov telefonu kapadı, kulübeden çıkıp hızlı hızlı Nebraska bulvarını geçip otele girdi. Artık bekleyecek bir dakikası bile kalmamıştı. Otel müdürüne kendisini Monsieur Blanchard diye tanıttı. Verdiği 200 dolar parayla istediğini hemen elde etti. Paranın açmayacağı kapı yoktu. Şimdi Vasili Talen Yekov otel müşterilerinin adlarının kaldıkları odaların yazılı olduğu listeyi inceliyordu. Talen Yekov'un da bildiği gibi küçük olmasına karşın pahalı ve lüks bir oteldi bu. Müşteriler kapı komşularını arar gibi her istedikleri an Londra, Paris'te konuşabiliyorlardı. Listedeki 212 numaralı odada kalan müşteri Avrupa ile en sık konuşan kişiydi. Schofield bir şey yapmazdı herhalde. Çok belirgin, çok tehlikeliydi. Yine de bunda Talen Yekov'un dikkatini çeken, kafasını kurcalayan bir şey vardı ama bir türlü çıkaramıyordu. Sonra aradığının kafasını kurcalayan şeyin ne olduğunu anladı. O da 213. Maryland'deki Easton kentine iki, Minneapolis'teki Minnesota'ya da bir kez telefon etmişti. Vasili şimdi Schofield'ın KGB'deki dosyasını okur gibiydi. Beowulf Agathe'nin Minnesota'da bir kız kardeşi vardı. Vasili gerekli olur düşüncesiyle iki telefon numarasını da ezberledi. Şimdi santral memuruyla ahbap olmuşlardı. ''Kadın aramızda kalsın Monsieur Blanchard'' dedi Vasili'nin sorusuna. ''Ama 213'te müşteri olduğunu sanmıyorum. Kapısına rahatsız etmeyin tabelasını astırdı. 3 gündür oda servisi içeri girip takımları değiştirmedi bile. Otelimizde böyle bir davranış ilk kez görülüyor.'' ''İnsanlardan her şey beklenir. Kafayı çekmek için otel odalarına kapananlar görülmüştür ya da kadın arkadaşlarıyla buluşmak için.'' ''Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum.'' Santral memuru kadının dili çözülmüştü. ''Hiç de güzel bir şey değil bu. Hele müşterinin harcamaları bizim verdiğimiz vergilerden çıkıyorsa.'' Vasili Talen Yekov, ''Müşteriniz hükümet memuru mu?'' diye onun sözünü kesti. ''Öyle sanıyoruz. Kimseye bir şey söylemememiz istendi.'' ''Peki bunu nereden çıkardınız?'' ''Dün gece biri geldi. Daha doğrusu bu sabah saat 5 sıralarında müdüre bir fotoğraf gösterdi.'' ''213'te kalan müşterinin fotoğrafı mı?'' Santral memuresi daha alçak bir sesle ''Evet'' dedi. ''Adamın hasta olduğu kesin. Ya alkolik ya da sinir krizi geçiriyor. Onu telaşlandırıp ürkütmememiz istendi. Bugün ona bir doktor yollayacaklar.''
''Bugün mü? Resmi gösteren adam size hükümetten olduğunu söyledi değil mi? Yani yukarıdaki kişinin de hükümetten biri olduğunu böyle öğrendiniz değil mi?''
''Eğer Washington'da bizim gibi uzun bir süreden beri yaşıyorsanız kimseye kimlik kartı sormanız gerekmez. Ne oldukları yüzlerinden okunur.''
''Evet anlıyorum. Yardımınız için çok teşekkür ederim.''
Vasili istediğini öğrenmiş, Beowulf Agathe'yi bulmuştu ama onu başkaları da bulmuşlardı. Schofield'ın cellatları hemen karşıdaki kafeteryadaydılar. Çember daralıyordu. Amerikalının odasına dalıp onu uyarmaya kalkışmak, birinin ya da ikisinin ölmesi demekti. Telefon etmekle de onu hiçbir şeye inandıramazdı. Schofield'ı ikna edecek, durumu anlatacak bir yol olmalıydı. Beowulf Agathe'nin tartışmasız kabul edeceği bir yol. Zaman yoktu. Vasili siyah paltolu adamın otelin kapısından girdiğini gördü. 9. Kısım.
Orta yaşlı oda hizmetçisi içeri girer girmez Schofield onun neden geldiğini anladı. Kadının gözlerinden her şey okunuyordu. Bu gözler şımarık, zengin otel müşterilerinin pisliğini temizleyen bir hizmetçiye ait olamazdı. ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim, işim fazla sürmez.'' Kadın banyodaki havluları değiştirmeye gitti. Bu arada Schofield'ın sakallı yüzüne dikkatle bakmıştı, banyodan çıktı. ''Tamam efendim.'' deyip kapıdan yana yürüdü. Schofield fazladan bir tane daha bırakır mısın diye atıldı. Kadın bir an olduğu yerde durup sonra da elbette efendim dedi. Schofield gidip kapıyı sürgüledi. Bunu yaparken seninle konuşmak istiyorum dedi. Sesinin tonu sakindi. Talenyekov'un adamını ürkütmek istemiyordu. Dün gece karşıdaki odaya geldiğini duydum, gördüm. Bir hava akımı, bir sürtünme. Schofield'ın bildiği seslerdi bunlar. Arkasından kadından geliyordu. Hızla döndü ama geç kalmıştı. Islığa benzer bir ses duydu. Ensesinde ustura kesişine benzer bir kesiliş hissetti. Kolunu şiddetle sallayınca masa lambası odanın orta yerinde duran kadına doğru devrildi. Yaşlı kadın kolundaki havluları atmıştı. Şimdi elinde bir silah vardı. O yumuşak, nazik havası da kaybolmuş. Bunların yerini tecrübeli bir katilin soğukkanlı, azimli yüzü almıştı. Schofield kendini yere attı. Bunu yaparken de parmakları masayı kaidesinden yakalamıştı. Sonra sağa dönüp masayı bacaklarından kavradı. Kadına doğru fırlattı. Kadın iki el daha ateş etti. Kurşunlar Schofield'ın başının üzerinden geçti. Schofield kadının üzerine atlayıp onu duvara sıkıştırdı. ''Orospu çocuğu!'' Tabanca kadının elinden yere düşmüştü. Schofield eğilip silahı aldı. İki büklüm olmuş kadını saçlarından yakaladı. Ama kadının saçı Schofield'ın dengesini bozarak elinde kaldı. Kır saçlı katil bundan yararlanarak giysisinin bir yerinden bir bıçak çekti. İncecik bir hançerdi bu. Schofield bu tür hançerleri iyi bilirdi. Herhangi bir silah kadar öldürücü olabilirlerdi. Çünkü çelik kısım zehirli bir maddeyle kaplıydı. Küçücük bir sıyrık bile insanı birkaç saniye içinde felce uğratmaya, sonra da öldürmeye yeterdi. Kadın hançeri ona doğru tutarak Schofield'ın üzerine atıldı. Böyle bir saldırı tecrübeli bir kişiden geliyorsa atlatılması çok güç olurdu. Schofield elindeki silahı kadının koluna vurarak geriye sıçradı. Yaşlı kadın acıyla yüzünü buruşturdu ama gerilemedi. Schofield yapma diyerek silahıyla kadının başını hedef aldı. Yalnızca iki kurşunun kaldı. Seni öldürürüm, dur. Kır saçlı tecrübeli kadın durdu, hançeri indirdi. Konuşmadan hareketsiz duruyor, Schofield'a inanmazlıkla bakıyordu. Schofield onun bu duruma hiç düşmediğini anlamıştı. Kadın hep kazanmış, kurbanını alt etmişti. Schofield yatağın üzerindeki havluyu alıp ensesindeki yaraya bastırırken, ''Kimsin sen?'' diye sordu. ''KGB'den mi?'' ''Talenyekov hesabına çalıştığını biliyorum. Nerede o?''
''Çeşitli adlar kullanan biri hesabına çalışıyorum. Onun kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilmiyorum.''
''Ama o seni buldu. Çok ustasın. Ne zaman öğrendin bunları? Ve de nerede?''
''Ne zaman mı? O zamanlar sen çocuktun. Nerede mi? Belzen'de, Daşau'da, başka toplama kamplarında, cephede, hepimiz.''
Schofield, ''Tanrım'' dedi, ''Hepimiz. Bunlar bir efsaneydi. Toplama kamplarından alınıp savaş alanlarına, barakalara, hava alanlarına gönderilen kızlar. Orospuluk ederek ölümden kurtulmuşlar, şerefsiz, acımasız bir hayat yaşamışlar, Avrupa'nın leş kargaları olmuşlardı.'' Talenyekov adamını nereden bulacağını iyi bilmişti doğrusu. ''Neden Talenyekov hesabına çalışıyorsun? O seni kamplara yollayanlardan daha iyi bir insan değil ki.''
''Mecburum, yoksa beni öldürür. Şimdi de sen beni öldüreceğini söylüyorsun.''
30 saniye önce öyleydi. Bana fırsat tanımadın. Şimdi bundan vazgeçebilirim. Talenyekov'la temas halindesin değil mi? Nasıl?''
''Bana telefon ediyor, karşıdaki odaya.''
''Sık sık mı?''
Her 15 dakikada birazdan yine arar.
Haydi gidelim dedi Schofield. Sağa git, bıçağı elinden bırak.
Yürüyebileceğimi sanmıyorum. Galiba ayağımı kırdın.
Ben sana yardım ederim. Schofield ensesindeki havluyu bırakıp kadına doğru bir adım attı. Elini uzatıp koluma gir dedi. Yaşlı kadın sol ayağını acı çekiyormuş gibi yüzünü buruşturarak öne attı. Sonra birden öfkeli bir aslan gibi ileriye atıldı. Yüzü kasılmış, gözlerini vahşi bir ışıltı almıştı. Hançer Schofield'ın midesine doğru hızla geldi.
Talenyekov Amsterdam'dan gelen adamın peşinden asansöre bindi. İçeride bir çift vardı. Genç, zengin, şımarık iki aşık ya da yeni evliydiler. Yalnızca kendilerini düşünen bencil insanlar. Asansörün kapısı kapandı. Amerikalı genç uzanıp 5. katın düğmesine bastı. Kız hafif bir kahkaha attı. Amsterdamlı ilerledi. 2 numaraya bastı. Geri çekilirken soluna baktı. Bakışları Talenyekov'unkilerle karşılaştı. Adam olduğu yerde adeta dondu, onu tanımıştı. Adamın o şaşkınlığı Talenyekov'a bir gerçeği daha anlatmıştı. Onu da öldüreceklerdi. Ekibe önce Beowulf Agathe'yi aklamaları söylenmişti. Talenyekov adındaki KGB ajanı ortalıkta göründüğü takdirde onun da Schofield gibi acımasızca öldürülmesi emri verilmişti. Amsterdam'dan gelen adam sağ elini cebine sokarken şapkasını göğsüne doğru tuttu. Aynı anda Vasili onun üzerine atılıp adamı asansörün duvarına yapıştırdı. Silahını çekmesini engellemek için adamın cebindeki elinin bileğine sol eliyle yapıştı. Bu eli bir kemik çıtırtısı duyuluncaya dek kıvırdı. Adam inleyerek dizlerinin üzerine çöktü. Kız bağırdı. Talenyukov yüksek sesle Amerikalı çifte ''Size zarar gelmeyecek'' dedi. ''Dediklerimi yaparsanız kılınıza bile dokunmam. Gürültü etmeden bizi odanıza götürün.'' Amsterdamlı sağa doğru kıvrıldı. Vasili dizini adamın yüzüne vurdu. Eğilip silahını aldı. Silahın namlusunu tavana doğru tutarak genç çifte ''Bunu kullanmayacağım'' dedi. ''Bana itaat ederseniz kullanmayacağım. Ama dediklerimi yapmalısınız.'' Genç adamın dudakları titriyordu korkudan. Talenyekov hemen hemen nazik bir tavırla ''Anahtarlarınızı çıkarın'' diye emretti. ''Asansörün kapısı açılınca önden odanıza doğru sakin sakin yürüyün. Dediklerimi yaparsanız güvende olursunuz. Ama bağırır, ortalığı karıştırmaya kalkarsanız sizi vurmak zorunda kalırım. Üstelik sizi öldürmem de. Belinizi ateş eder, ömür boyu sakat bırakırım.''
''Ah tanrım, lütfen.''
Genç adam tepeden tırnağa titremeye başlamıştı şimdi. Kız ondan daha sakindi. Sevgilisinin yelek cebinden anahtarı aldı.
''Ne isterseniz yapacağız bayım'' dedi.
O sırada asansörün kapısı açıldı. Genç çift önden yürüdü. Gazete okuyan yaşlıca birinin yanından geçip koridorda ilerlediler. Sonra sağa döndüler. Vasili Grazburyas'ını Amsterdamlı'nın sırtına gömmüştü. Amerikalıların odasına girdiklerinde Vasili onlara derhal elbise dolabına girmelerini emretti. İki sevgili istenileni hemen yaptı. O zaman Vasili Amsterdamlı'ya döndü. ''Her şeyi anlatman için tam 5 saniyen var.'' dedi.
''Daha açık konuşman gerek.''
''Haklısın.'' Vasili Grazburyas'ının namlusunu yukarıdan aşağıya doğru sallayınca katilin yüzünün derisi soyuldu. Kan sel gibi akmaya başladı. Adam ellerini yüzüne doğru getirdi. Vasili yine silahıyla vurarak onun bileklerini kırdı. ''Yüzüne dokunma, daha yeni başladık. Yakında yüzünde diş diye, çene diye, yanak diye bir şey kalmayacak.'' En sonunda da gözlerini oyacağım. Sen hiç böyle yüzü olan birini gördün mü? Korkunç acı verir. Vasili burnuna vurdu.
Hayır, hayır yapma, ben verilen emirleri yerine getirdim.
Ne emri? 3 saniye de geçti. Artık ciddileşmenin zamanıdır. Vasili silahının namlusunu önce sol sonra da sağ gözüne sertçe vurdu.
Adam dur diye bağırdı, anlatacağım. O bizi aldattı. Bizim adımızı kullanarak para alıyor. Onu gizlendiği yerden çıkartacağım.
''Nasıl?
Seni kullanarak onu uyaracaktım.''
''Dinlemez, seni öldürürdü. Peki hangi odada kaldığını nereden biliyorsun?''
''Bizde bir resmi var.''
''Yalnızca onun resmi mi var?''
''Seninki de var. Ama otel memuruna yalnızca onunkini gösterdim. Gece nöbetçisi hemen tanıdı.''
''Sana bu resmi kim verdi?''
''Washington'da çalışan, Sovyetlerle ilişkileri bulunan Praglı arkadaşlar. Beowulf Agathe'nin ne yaptığını öğrenen eski dostları.''
Talenyekov adama baka kaldı. Adam doğruyu söylüyordu çünkü Vasili de bunun söylendiği biçimde olduğunu biliyordu. ''Marsilyalı ile Praglı, onlar nerede? Nerede olacaklar?''
''Ana asansörün yanında 2 çıkış kapısı var, merdiven ve servis asansörü. Her biri bu çıkışların birinde olacaklar.''
''Hangisi nerede?''
''Praglı merdiven çıkışında, Marsilyalı da servis asansöründe.''
''Ne zaman?''
''Zaman geçiyor. Ben saat 12'yi 10 geçe kapıya yaklaşacaktım.''
Talenyekov masanın üzerindeki saate bir göz attı. 12'yi 11 geçiyordu. Adamlar yerlerini almış olmalıydılar. Vasili Talenyekov telefona baktı. Yıllardır nefret ettiği düşmanıyla konuşacak, onun sesini duyacaktı artık. O düşmanının hayatını kurtarmaya çalışacaktı.
Schofield gömleğini parçalayıp daha birkaç dakika önce kolalı kumaşın içine koyduğu silahına değen öldürücü bıçaktan dönerek kurtuldu. Yaşlı kadın bir deli, ölümcül bir yaratıktı. Onu öldürmek zorundaydı Beowulf Agathe. Oysa onu öldürmek istemiyordu. Silah. Kadına silahta iki kurşun kaldığını söylemişti. Ama katil bundan hiç korkmamıştı. Şimdi yine üzerine hançeri çaprazlama sallayarak geliyordu. Bıçak yolunun üzerindeki her şeye değmeli parçalamalıydı. Normal durumlarda bu bıçaktan alınacak yara önemsiz bir çizik olurdu. Ama durum değişikti şimdi, hançer zehirliydi. Schofield silahıyla nişan alıp ateş etti. Tabancadan yalnızca bir çıtırtı çıktı, kurşun yoktu içinde. O zaman Schofield bacağını kadının göğsüne doğru sallayıp onu bir saniye için şaşırttı. Ama kadın tecrübeliydi, onu hiçbir şey geriletmiyordu. Schofield geriye sıçrarken odada kadının saldırılarına karşı kendini savunacak bir şeyler arandı. Kadın yeniden üzerine atılırken Schofield köşedeki ağır pirinç ayaklı lambayı gördü. Bacağıyla kadının hançeri tutan eline bir tekme savururken lambayı da kaptığı gibi üzerine fırlattı. Kadının bıçağı tutan eli ters dönmüş, hançer sol göğsünün altına gömülmüştü. Ondan sonrasını Schofield anımsamak bile istemedi. Katil kadının gözleri irileşti, yüzünde korkunç bir kasılma oldu, yerde kıvranıyordu şimdi. Boğazından boğuk iniltiler geliyordu, acısı sonsuzdu, yerleri tırmalıyordu. Sonra kasılmış dudaklarının arasından son soluğu çıktı. Gözleri açık hareketsiz kaldı, dili dışarı sarkmıştı. Schofield telefonun çalmasıyla irkildi. ''Rus, ben Talenyekov.'' dedi. Hattan hiç ses gelmiyordu. Telefon açılmıştı ama sessizdi. ''Tanıdım. Telgrafımı, barış bayrağımı reddettin. Senin yerinde olsaydım ben de aynı biçimde davranırdım. Ama yanılıyorsun. Seni öldüreceğime yemin etmiştim Beowulf Agathe. Belki de bir gün yine öldüreceğim ama şimdi değil, bu biçimde değil.'' ''Cevabını aldın. Karımı öldürdün sen. Şimdi gel, hazırım, seni bekliyorum.'' ''Kes artık. İkimiz de öldürdük. Sen kardeşimi öldürdün. Ondan önce de genç ve masum bir kızın ırzına geçip onu işkence ederek öldürdünüz.'' ''Ne?'' ''Şimdi konuşacak zaman değil. Seni öldürmek isteyenler var ama ben onlardan değilim. Adamlardan birini yakaladım. Şimdi yanımda.'' ''Birini yolladın.'' dedi Schofield. ''Kadın öldü. Bıçak bana değil, ona saplandı.'' ''Onu tahrik etmiş olmalısın. Planımızda seni öldürmesi yoktu.'' ''Şimdi telefona getireceğim adamı dinle. Kendisi Amsterdam'dan. Yüzü paramparça oldu, gözleri de artık iyi görmüyor ama konuşabilir.'' Vasili telefonu Amsterdamlı'nın dudaklarına götürdü. Silahını adamın ensesine dayadı. ''Anlat.''
''Telgraflar çekildi. Amsterdam'a, Marsilya'ya ve Praga. Beowulf Agathe'yi öldürmediğimiz takdirde hepimiz ölecektik. Telgraflarda gereken önlemleri almamız isteniyordu.'' Ama biz bunun ne anlama geldiğini biliyorduk. Derhal harekete geçtik. Bütün bunlar sizin yabancınız olan şeyler değil, Herr Schofield. Siz de bu tür emirler verdiniz. Emirlerin yerine getirilmesi gerektiğini bilirsiniz.
Talenyekov telefonu adamın ağzından çekti. Duydun dedi Schofield'a. Bana hazırladığın tuzak seni tuzağa düşürmek için kullanıldı. Hem de senin kendi adamların tarafından. Sessizlik. Beowulf Agathe hiçbir şey söylemedi. Vasili'nin sabrı tükenmek üzereydi.
Anlıyor musun? Birbirleriyle haber alışverişi yaptılar. Seni başka türlü bulamazlardı. Bizi birbirimizi ortadan kaldırmamız için kullanıyorlar. Benimkiler seninkilerden daha açık sözlü. Öldürülmen için her yere haber saldılar.
Hattın öteki yanında sessizlik sürüyordu. Talenyekov patladı.
Başka ne istiyorsun? Amsterdamlı seni saklandığın yerden dışarı çekecek, diğerleri de seni avlayacaklardı. Marsilyalı ile Praglı şimdi servis asansörüyle merdiven çıkışında bekliyorlar. Praglı'yı iyi tanırsın Beowulf. Ondan çeşitli zamanlarda yararlandın. Oysa şimdi seni bekliyor o. 15 dakikaya kadar bekledikleri yerlerde görünmediğin takdirde odana gelecekler. Daha ne söylememi bekliyorsun?
Sonunda Schofield konuştu.
Bana bütün bunları neden anlattığını bilmek istiyorum. Sana yolladığım telgrafı yeniden oku. İnanılmaz bir şey oluyor. Bu senin ve benim öteme gidiyor. Bunu yalnızca birkaç kişi biliyor. Washington ve Moskova'da bilen birkaç kişi var ama konuşmuyorlar. Hiç kimse hiçbir şey söylemiyor ama gerçekler müthiş.
Ne gerçekleri?
Dmitri Yuryevich.
Ne olmuş ona?
Onu senin öldürdüğünü söylüyorlar.
Yalan söylüyorsun Talenyekov. Yuryevich bizden tarafa çekilme olasılığı bulunan bir kişiydi.
Öldürülen sivil de benim adamım. Bunu KGB yaptı.
Ölü bir bilim adamı batıya sığınan bir bilim adamına yeğe tutulur. Yineliyorum, hemen gel.
Yanılıyorsun. Şimdi kişisel sorunlarımızı tartışacak zaman değil. Kanıt mı istiyorsun? Dinle. Kulağının kafandan daha keskin olduğunu umarım.
Rus silahını hemen beline soktu. Telefonun alıcısını havaya doğru tuttu. Sol eliyle Amsterdamlı'nın boğazını yakaladı. Baş parmağını soluk borusuna dayadı, bastırdı. Adam elleriyle kollarıyla çırpınıyor. Vasili'nin yırtan, parçalayan parmaklarından kurtulmaya çalışıyordu. Sonra dehşet dolu, korkunç bir çığlık attı. Hareketsiz yere yığılıp kaldı.
Talenyekov telefona, "Şimdi anladın mı?" dedi.
''Ne demek istediğini anlamıyorum.'' diye karşılık verdi Schofield. ''Sen kurnaz, zeki bir KGB ajanısın. Belki de sana Graznif'te şahane bir daça verirler. Bunu hak ettin sanırım.
Yineliyorum, gel, seni bekliyorum.''
''Sen bir aptalsın Schofield.'' Rus'un gözü yine saate gitti. ''11 dakikan kaldı. Artık neyi nerede bulacağını biliyorsun. Ya servis asansörünün ya da merdiven çıkışının başında.''
Şamata edersen başına olmadık kişiler toplanır. Prag'dan gelen adamı tanıyorsun ama Marsilya'dan geleni bilemezsin. Git de doğruyu söylediğimi bir an önce anla. Bakalım baş düşmanın yalan mı söylüyor? Ben 5. katta 505 numaralı odadayım. Senin için elimden geleni yaptım.
Şimdi Talenyekov'un her saniyeye ihtiyacı vardı. Beowulf Agathe'ye her şeyi anlattığını, yaptığını söylemişti ama doğru değildi bu. Eğilip Amsterdamlı'nın siyah paltosunu çıkardı. Schofield telefonu kapadı, beyni çalkalanıyordu. Bir parça uyumuş olsa ya da o kadınla uğraşmak zorunda kalmasaydı. Talenyekov'un doğruyu söylediğini biliyordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Congdon başarmıştı bunu. Görünüşte kendi halinde bir masa başı adamı gibi duran bu alçak, Ruslarla işbirliği yapmak cesaretini kendinde bulmuştu. Talenyekov'la kendisinin geçmişteki hayat öykülerini öğrenmiş, onların kan davalarından yararlanarak kendince tehlikeli bulduğu bir ajanı bir başka ajana saf dışı bıraktırma yolunu seçmişti.
''Yemin ederim ki seni öldüreceğim Beowulf Agathe. Belki bir gün öldüreceğim.''
İşte o gün bugündü. Belki sözcüğünün Rus için hiçbir anlamı yoktu. Tek istediği düşmanını Praglı'yla Marsilyalı'nın silahlarından kurtarıp kendisine ayırmaktı. Onu kendi elleriyle öldürmek istiyordu.
Talenyekov'a göre 11 dakikası kalmıştı. Bunun 2 dakikası geçmişti bile. O da onun tuzağıydı. Eğer Prag'dan gelen adam Talenyekov'un söylediği kişi ise saldırı hemen yapılacaktı. Prag'dan gelen katil kendisini tehlikeye atmaktan hiç hoşlanmazdı. Zehirli gaz kullandığı en sevdiği silahtı.
8 dakika, belki de daha az zamanı kalmıştı.
Bu işte zamanı iyi ayarlayıp değerlendirmek kadar önemli hiçbir şey olamazdı. Yanına en gerekli eşyalarını alacaktı. Çünkü kaçmaya başladığında geriye dönüş olamazdı. Tuzaktan kurtulmalı, onu öldürmek isteyen 4 kişiyi atlatmalıydı. Bunların içinde bir tanesi hepsinden daha tehlikeliydi. Çünkü onu Moskova ya da Washington yollamamış, o kendiliğinden gelmişti.
Schofield yerde yatan kadını çekip banyoya kapadı, ağır pirinç lambanın kaidesini banyo kapısının tokmağına vurarak kırdı. Şimdi kapı ancak kırılırsa açılabilirdi. Çünkü üzerlerinde onları Brandon Schofield'a götürecek hiçbir işaret marka yoktu. Oysa evrak çantası çok önemliydi. Çantanın içinde mesleğinin gerektirdiği aletler vardı. Çantayı kapadı, kilitledi, yatağın üzerine fırlatıp attı, ceketini giydi, telefona gidip santrali çevirdi.
''Burası 213 no'lu oda'' dedi fısıltıyla. ''Sizi telaşlandırmak istemem ama belirtilerin ne olduğunu biliyorum.'' Bir kalp krizi geçiriyorum. Yardımınıza ihtiyacım var.
Telefonu elinden bıraktı. Alıcı masaya çarparak yere düştü.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 93.